Biliyor musunuz, Londra'nın o meşhur Mayfair veya Soho sokaklarında yürürken hep o kalın ahşap kapıları ve önündeki kadife ipleri görürsünüz.
Evet, dışarıdan inanılmaz gizemli dururlar.
Aynen öyle. Ve insan o kapıların ardında her şeyin kusursuz işlediğini, saf bir lüks ve rahatlık olduğunu düşünüyor. Ama bugün bu derinlemesine incelememizde o kapılardan içeri dalıyoruz.
Kesinlikle. Ve içerideki manzara pek de tahmin ettiğiniz gibi değil.
Hiç değil. Masamızda Knight Frank'in 2024 gayrimenkul verileri ve club tarihçisi Seth Tavos'un notları var. Amacımız şu: 18. yüzyılın o aristokrat salonları nasıl oldu da bugünün hibrit çalışma ve sosyalleşme merkezlerine dönüştü? Ve içerideki o hayatta kalma savaşı aslında ne kadar vahşi?
Ya bu gerçekten devasa bir dönüşüm. Hani geleneksel ofis kültürü zayıfladıkça insanlar sadece gidip dizüstü bilgisayarlarını açacakları ruhsuz bir masa aramıyorlar artık. E-postalarını yanıtlarken aynı zamanda işte ben başarılıyım sinyalini verebilecekleri o statüyü yansıtan bir ekosistem arıyorlar.
Yani sanki sadece bir çalışma alanı değil de hiç çıkmak zorunda kalmayacakları bir kimlik satın almaya çalışıyorlar gibi.
Kesinlikle öyle.
Veriler de bunu inanılmaz bir şekilde doğruluyor zaten. Şöyle düşünün, Londra'da şu an 130'dan fazla özel üye kulübü var. Bu rakam 1985'te açılan o meşhur anti kulüp Groucho'dan bu yana resmen ikiye katlamış.
Ve işin ilginç tarafı yeni açılan yerlerin konseptleri.
Evet, yeni açılış danışmanlıklarının %75'i sadece sağlıklı yaşam, yani wellness odaklı. Bakın, bu çok garip. Lüks bir spor salonuyla sanki WeWork çarpışmış, genetik mutasyona uğramış devasa bir tesis ortaya çıkmış gibi, değil mi?
Harika bir benzetme. Aslında bu ultra zenginler için nihai bir kolaylık yani sağlığınızı, iş alanınızı, sosyal statünüzü falan hepsini tek bir çatı altında topluyorsunuz.
Doğru.
Ancak herkes aynı kitleyi hedeflediği için pazar şu an inanılmaz bir doygunluğa ulaştı. Hayatta kalmak isteyen işletmeler de mecburen çok uç noktalarda uzmanlaşmaya gidiyorlar.
Ki bu da bizi o mekanı diğerlerinden ayırmak için başvurdukları absürt, yani gerçekten absürt yöntemlere getiriyor.
Neler mesela?
Mesela ruhsuz bir havaalanı bekleme salonu hissinden kaçmak için içine çocuk bakım merkezi entegre eden Lighthouse Social var. Aile dostu bir yer.
Hani şu Fulham'daki yer. Mantıklı bir hamle aslında.
Sonra Soho House gibi artık her yerde olan küresel devleri görüyoruz. Ama asıl delilik nerede biliyor musunuz? Ultra lüks butik modelde.
Oh evet, o kısım gerçekten inanılmaz.
Belgravia'daki Pembroke kulübünü ele alalım. Sıkı durun. İçeride İtalyan mermerinden bir DJ kabini, 1 milyon sterlinlik ses sistemi var.
Yok artık.
Bitmedi. Kişiye özel bir tereyağı somelyeri var.
Tereyağı somelyeri mi? Gerçekten sınırları zorluyorlar.
Ve en sevdiğim kısım, eğer isterseniz 60 bin sterlin karşılığında ömür boyu size ait, sadece sizin kullanabileceğiniz özel bir tuvalet satın alabiliyorsunuz.
Yani kağıt üzerine baktığınızda bu düzenli aidat ve o astronomik ekstralar kusursuz bir gelir modeli gibi duruyor. Metrekare başına düşen kazancı maksimize ediyorsunuz çünkü.
Kesinlikle.
Ancak tam da burada işletmeler o ölçeklenme paradoksu dediğimiz tuzağa körü körüne yürüyorlar.
Nasıl yani?
Şöyle ki bir özel kulübün size sunduğu tüm vaat ayrıcalıktır. Hani siz seçilmiş kişisinizdir. Ancak agresif bir şekilde büyüyüp, örneğin Soho House gibi 50 lokasyona ve 200 bin üyeye ulaştığınızda o ayrıcalık hissi buharlaşıyor. Topluluğu filtreleme yeteneğinizi kaybediyorsunuz.
Ha, yani parayı veren herkesi içeri aldığınız çok pahalı ve süslü bir otel lobisine dönüşüyorsunuz.
Tam olarak bu. Elit bir çevre illüzyonu satıyorlar ama gerçekte sadece ışıkları açık tutabilmek için o sürekli nakit akışına çaresizce ihtiyaç duyuyorlar. Temelde sahte kulüplere dönüşüyorlar yani.
Bir saniye, tam burada seni durdurmam lazım.
Tabii.
Eğer insanlara sadece bir tuvalet için 60 bin sterlin satabiliyorsanız ve yüzlerce kişiden binlerce sterlinlik yıllık aidat topluyorsanız, nasıl çaresiz bir nakit ihtiyacından bahsedebiliriz? Bu matematik bana hiç mantıklı gelmiyor. Neden zorlanıyorlar ki bu kadar?
Kulağa çok çelişkili geliyor, haklısın. Ama Seth Tavos'un verileri durumu inanılmaz netleştiriyor. Yeni açılan kulüplerin %90'ı ilk 3 yılda batıyor.
%90 mı? Hadi canım. O zaman bu devasa nakit akışını felaket derecede kötü yönetiyorlar demektir.
Aslında bu yapısal bir nakit akışı kapanı. Şöyle düşün, Londra'nın merkezinde tarihi bir binayı restore etmek, o 1 milyon sterlinlik ses sistemini kurmak ve fahiş kiraları ödemek için devasa krediler çekiyorlar.
O gösterişli peşin üyelik ücretleri saf kâr değil yani.
Aynen öyle. İlk günden itibaren o devasa kurulum masraflarının yani CAPEX'in faizlerini ve günlük operasyonları karşılamak için o paralar yutuluyor. Sürekli hızlanan bir koşu bandındalar.
Anladım.
Sadece kendi binasının mülkiyetine sahip olan en köklü kulüpler hariç, çoğu aslında iflasa sadece bir kötü çeyrek uzaklıkta yaşıyor.
Şöyle düşünün sayın dinleyenler. Mahallenizdeki o lüks spor salonuna ya da paylaşımlı ofise ödediğiniz aidatı 100'le çarpın. Sırf o kalın ahşap kapıdan içeri adım atabilmek için.
Evet.
Ve paranızın aslında sizi gizli bir elit sosyeteye falan dahil etmediğini, sadece kulübün geçen ayki o İtalyan mermer faturasını veya kredisini ödediğini fark edin. Her şey koca bir sarapmış meğer.
Bu da demek oluyor ki dünyadaki tüm tereyağı uzmanlarına da getirseniz kötü bir iş modelini maalesef kurtaramazsınız.
Doğru.
Asıl ürün hiçbir zaman o lüks dekorasyon veya pahalı mermerler değildi. Asıl ürün içerideki insan ağının doğru yönetilmesiydi. İçerideki o kitlenin kalitesini sürdürülebilir bir şekilde koruyamazsanız, inanın kapıdaki o kadife ipin hiçbir anlamı kalmaz.
İnsanı içeri almak, en başta sattıkları o ayrıcalık hissini tamamen yok ediyorsa, belki de geleceğin en prestijli statü sembolü, bu yerlerden birine siyah kart sahibi olmak falan değildir.
Ne olabilir peki?
Belki de gerçek lüks hiçbir kulübe üye olmamayı seçmek ve tamamen ulaşılamaz kalmaktır. Ne dersiniz?